Ayrım 13, sayfa 162. Hizmetkarlar bekliyordu ama David onları gönderip Penrod'u misafir odalarından birine kendisi götürdü. Hava o kadar sıcak ve nemli, Penrod da o kadar yorgundu ki David'in temin ettiği kalın flanel pijamayı giymedi bile. Çırılçıplak soyundu ve çarşafın altına girerken kamasını da yastığının altına soktu. Sonra rüzgarda sönen bir mum gibi dalıp gitti. Nefes alışında bir değişiklik olmadan uyandı ve derhal odasında birinin olduğunu hissetti. Uyuyormuş gibi yaparken bir yandan da nerede olduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Kirpiklerinin arasından perdelerin inik olduğunu ve odaya gün ışığı girmediğini görmüştü. Daha sabahın erken saatleriydi. Parmaklarının arasında hançerin kabzasını hissedene kadar elini yavaşça yastığın altında kaydırdı. Kıvrılmış bir engerek yılanı gibi darbeyi beklemeye başladı. Yatağının yanında hafif ayak sesleri duyuldu ve birisi hafifçe asabi bir şekilde öksürdü. Bu küçük ses ona atılacağı yönü göstermişti. Hemen yataktan fırlayıp davetsiz misafiri yere yıktı, tek eliyle boğazını sıkarken ötekiyle de hançerin ucunu dayadı. ''Kıpırdarsan seni öldürürüm.'' diye fısıldadı Arapça. ''Kimsin sen?'' Sonra yakaladığı kişinin gül goncası gibi koktuğunu ve elinin altındaki boynun ipeksi ve pürüzsüz olduğunu fark etti. Altındaki beden tafta giysiler içindeydi. İnce kumaşın altından gayet hoş girinti ve çıkıntılar hissediliyordu. Elini bırakıp ayağa fırladı. Esiri kalkıp otururken hayret ve ilgiyle izledi. Parlak sarı saçlı genç bir kadına saldırıp tehdit ettiğini kavraması birkaç saniye sürmüştü. Ve yerde etekleri dağılmış bir şekilde otururken gözleri çıplak kasığıyla aynı hizadaydı. Ve bakışları Penrod'un anatomisinin genellikle herkese göstermediği parçasına takılmış durumdaydı. Hançeri elinden bırakmadan yataktaki çarşafı kapıp sarılmaya çalıştı. O arada da bu genç kadına arkasını da gösterdiğini fark etmişti. Aceleden eli ayağına dolaşıyordu ama sonunda iyi kötü örtülüp onun yüzüne tekrar bakmayı becerebildi. ''Çok utandım Bayan Benbrook. Karşımdakinin siz olabileceğini hiç düşünemedim. Beni gafil avladınız.'' Kızın solgun yanakları gül gibi kızarıyordu. Bir yandan da sanki uzun süre koşmuş gibi nefes nefeseydi. Korsesinin altında göğsü inip kalkıyordu. ''Eğer ben sizi gafil avladıysam bayım, bilin ki siz de beni çok korkuttunuz. Kimsiniz ve burada ne?'' Yeni saç modeline rağmen adamı tanıyınca elini ağzına götürmüştü birden. ''Yüzbaşı Ballantyne.'' ''Hizmetinizdeyim hanımefendi.'' Hem çarşafı hem de hançeri tutmak zorunda olduğundan reverans yapmakta biraz zorlandı. Kız aniden ayağa kalktı, bir an ona çılgınca baktı ve koşarak odadan çıktı. Penrod ardından baka kaldı. Onun ne kadar göz okşayıcı olduğunu unutmuştu ve hiçbir şey bunu bozamıyordu. Sonra kendi kendine sırıttı. Sırf bu bile bu yolculuğa değerdi diye söylendi. Tıraş olup giyinirken ıslık çalıyordu. Sonra aynada kendine göz kırptı ve yüksek sesle, ''Belki gelecek sefer beni daha kolay tanır. Ne de olsa hakkımda hatırlayacağı daha çok şey var.'' dedi. Sonra merdivenlerden inmeye başladı. David çoktan kahvaltı masasına oturmuştu. Fakat beyaz gömlekli hizmetkarlar dışında yalnızdı. ''Bunlardan biraz alın.'' Penrod'un tabağına bir kaşık dolusu donuk yeşil, şekilsiz bir madde koydu. ''Tadı pek güzel değil ama gerçek bir otorite bana çok besleyici olduğunu söyledi.'' Penrod tabağındakileri kuşkuyla süzdü. Yeşil peynir gibi bir şeylerdi. ''Bu nedir?'' ''Anladığım kadarıyla kamış ve saz saplarından yapılmış kızım tarafından. Bol bol yiyoruz bunlardan. Aslında günlük istihkakımız adam başı bir kap darıya düşürüldüğünden beri başka bir şey pek yemiyoruz.'' Penrod ihtiyatla bir çatal alıp ağzına götürdü tabağındakinden. ''Kızınıza takdirlerimi iletin lütfen. Gerçekten çok lezzetli.'' İkna edici bir tonda konuşmaya çalışmıştı. ''Gerçekten de fena değil. Bir de Worcester sosuyla veya Gentleman's Relish ile deneyin. Yakında alışırsınız. Şimdi General Gordon'u ziyaret edelim mi?'' General Gordon düşman tarafını incelemekte olduğu pencereden döndü. İnsanı altüst eden o mavi bakışıyla Penrod'u süzüyordu konuşurken. ''Rahat yüzbaşı, Kahire'den buraya rekor sürede gelmişsiniz.'' Bunu nereden biliyordu? Penrod birden anladı. Elbette korkusuz Yakup'un övünmelerine borçluydu bu şaşkınlığını. General Gordon raporunu ve Sir Evelyn'den getirdiği mesajı sessizlik içinde dinledi. Konuşması bitince Gordon hemen yanıt vermedi. Uzun odada aşağı yukarı yürüyordu. Sonunda pencerenin önündeki masaya yayılmış büyük ölçekli Sudan haritasına bakmak için durdu. Pencerelerde manzarayı bölecek bir şey yoktu. Camlar derviş gülleleri yüzünden kırıktı. Ama Gordon ne karargahını sağlamlaştırmak ne de kendisini korumak için hiçbir şey yapmamıştı. Sadece kentin güvenliği ve halkın durumuyla ilgili gibiydi. "Sanırım birkaç ay geç kalmış olsa da halkı kurtarmaya geldiği için başbakana şükran duymalıyız," dedi sonunda. Sonra Penrod'a baktı. "Benim için tek teselli personelim arasında artık bir tane de olsa bir İngiliz subayı olması." Bu sözler üzerine Penrod omuriliğindeki ilk ürpertiyi hissetti. "General Stewart'tan almış olduğum emre göre efendim, mesajımı size iletir iletmez Vadi Halfa'ya dönmem gerekiyor. Metemma'daki saldırı için Nil'i aşmak üzere yeni kurulan deve müfrezesine rehberlik etmem emredildi." Gordon bunu bir an düşünüp kafasını salladı. "General Stewart daha Vadi Halfa'dan ayrılmadıysa Metemma'ya ulaşmasına aylar var demektir. Burada Vadi Halfa'da oturup beklemekten daha çok işe yararsın. Üstelik orada bu işi yapacak bir sürü uzman rehber vardır. Kurtarma Birliği Abu Hamed'e vardığında bu konuyu yeniden düşünürüm. Ama o zamana kadar sana burada ihtiyacım var." Penrod tartışmanın yararsız olacağını anlamıştı. Çarpışma ve zafer düşleri tuzla buz olmuştu. Kente doğru Metemma'daki savaşı kazanmış müfrezelerin başında at sürmek varken, şimdi kuşatma altındaki Hartum'da sıkıntıdan patlamaya mahkum olmuştu. "Zamanımı beklemeli, anımı kollamalıyım," diye karar verdi ve gerçek duygularını dışarı vurmadı. "Size bağlı olarak görev yapmak onurdur general. Fakat bu emirleri yazılı olarak almak isterdim." "Alacaksın o zaman," diye söz verdi Gordon. "Ancak şimdi seni buradaki durum ve en acil, en büyük sorunlarımız hakkında bilgilendirmeliyim. Otur Ballantyne." Gordon konudan konuya geçerek gümüş bir tabakadan aldığı sigaraları zincirleme içerek hızla, adeta heyecanla konuştu. Penrod yavaş yavaş onun ne kadar büyük bir baskı altında görev yaptığını ve kumandayı biriyle paylaşmaya ne kadar ihtiyacı olduğunu anladı. Kendisi gelmeden önce Gordon'un bu yükü paylaşmak için kimselere güvenmediğini tahmin etti. Penrod da rütbe olarak eşiti değildi ama en azından birinci sınıf bir İngiliz subayıydı ve bir tekne dolusu Mısır subayına bedeldi. "Görüyorsun Ballantyne, burada tümüyle kontrol edemediğim görev ve sorumluluklarım var. Her gün hem Mısırlı subayların yeteneksizlikleriyle hem de düşüncesiz davranışlarıyla uğraşmak zorunda kalıyorum. Kasıtlı olarak emirlere karşı geliyorlar. Sonuçlarından kaçabileceklerini bilseler, görevlerini hiç yapmayacak ve zamanlarının çoğunu odalıklarıyla geçirecekler. Ancak ben yakaladığım zaman nadiren de olsa zahmet edip ön cephenin savunma durumuna bir bakıyorlar. Kent düştüğünde, ki düşeceğine inanıyorlar, canlarını kurtarmak niyetiyle dervişlerle çevirdikleri dalaverelerden, yaptıkları casusluklardan da haberim var. Kendi adamlarından çalıyorlar. Askerler görev başında uyuyor ve kendi sıraları gelince de onlar çalıyorlar. Tahıl ambarından çok miktarda darı çalındığından kuşkulanıyorum. Ben istihkak oranlarını azalttıkça kentin kadınları çocukları sokaklarda bana tükürüp küfür ediyor. Sonunda adam başına günde bir tas tahıla kadar düştük." Bir sigara daha yaktı ve kibritin alevi birleştirdiği avuçlarında titreşti. Çabucak üfleyip Penrod'a gülümsedi. "Yani yardımına ne kadar ihtiyacım olduğunu anlamışsındır. Üstelik kentle ilgili herkesten daha çok şey biliyorsun."
"Elbette bana güvenebilirsiniz general." Soğuk neredeyse tepeden bakan bakışlarına rağmen Penrod onun kırılma noktasını merak ediyordu.
"Başlangıçta sana şu sorumlulukları vereceğim. Şu ana kadar gıdaların depolanıp dağıtılmasından binbaşı Alfarok sorumluydu. Çabaları en hafif deyimiyle zavallıydı. Kanıtlayamam ama kaybolan gıdalar hakkında bir şeyler bildiğinden kuşkulanıyorum. Bu işi derhal ondan alacaksın. Mümkün olan en kısa zamanda bana eldeki malzeme ile ilgili envanter çıkarmanı istiyorum. Savaş yasaları gereğince el koyma yetkin var. İstediğin her dükkana el koyabilirsin. En ufak direniş bile şiddetle cezalandırılmalı. Yağmacıları ve kara borsacıları benden onay almadan kırbaçlatabilir ya da vurabilirsin. Askerler ve halk nahoş yasaları kabullenmek zorunda. Alternatiflerin daha kötü olacağı konusunda ikna etmelisin hepsini. Bunu anladın mı?"
"Elbette general."
"Ryder Courtney'i tanıyor musun?"
"Adını duymuştum efendim."
Bu kentin tüccarlarından biridir. Onu bir gemi dolusu darısını teslim etmeye zorladım. Fedakarlıktan hoşlanmayan açgözlü biri olduğu için buna içerledi. Kentte kendi arazisi var. Etrafı çevrili ve resmi otorite onu bağlamazmış gibi davranıyor. Ona da gerçek durumu net bir şekilde anlatmanı istiyorum.
Anlıyorum efendim, dedi Penrod ve kederle, demek ben artık bir süvari değilim, polis ve levazım subayı oldum diye düşündü.
Gordon onu izliyordu ve tepkisini algıladı ama üstünde durmadı. Diğer işlerinin yanı sıra büyük bir nehir istimbotu var ve onu da işletiyor. Şu sıra atölyesinde onun onarım işleriyle uğraşmakta. Gemi tekrar hizmete girince ilerideki askeri operasyonlar ve olası boşaltma durumlarında işe yarayabilir. Yani Stewart'ın birliği vaktinde yetişemezse. Courtney'in ayrıca atları, develeri ve daha bir sürü şeyi var ve bunlar da etrafımızdaki derviş baskısı arttığında hayati önem taşıyabilir.
Gordon toplantının bittiğini göstermek istercesine ayağa kalktı.
Onun niyetlerini ve kayıpları hakkında neler bildiğini de öğren Ballantyne. Sonra da bana rapor ver.
Penrod Ryder Courtney'in ününü biliyordu. David Benbrook ondan söz etmişti. Hatta Sir Evelyn Baring dahi lafını etmişti. Becerikli ve zor birine benziyordu. Eğer Penrod Gordon'un emrettiği gibi davranacak olsa, Courtney'in kapısına dayanıp kendini ve niyetini göstermesi gerekirdi. Ama diye düşündü, aslında önce biraz bilgi toplamak gerekiyor. Sarayın bahçesinden geçip nehir kapısından çıktı. Nöbetçi yoktu kapıda ve hemen bunu not etti. Gelişini ilan etmemek için kıyı boyunca hızla ve dikkatle ilerledi. Birinci savunma tabyasındaki askerler sere serpe yatmış bezgin bir halde bakınıyorlardı. Penrod Gordon'un hızlı adalet anlayışından haberdardı. Mısır garnizonunun topluca kıyıma uğrayıp yok olması gibi bir arzusu yoktu. O yüzden onlara görevlerini hatırlatmak için botlarını ve bastonunu kullanmayı tercih etti. Kente son gelişinden bu yana inşa edilen top bataryaları ve tahkimatlar boyunca yürümeye devam etti. Askeri düzen bütün bunların General Gordon tarafından planlanarak yapılmış olduğunu kanıtlıyordu. Sahra toplarına bakındı ve topçu sınıfından olmadığı halde silahlara gerekli özen ve bakımın yapılmadığını fark etti. Maalesef cephane yetersizliği de çok belli oluyordu. Soruşturunca topçular ateş açmalarının yasak olduğunu, subaylarından emir almadıkça nehrin öteki yakasına tek bir gülle dahi atamadıklarını anlattılar. Oysa dervişlerin böyle bir kısıtlaması yoktu ve sabah akşam keyiflerine göre ateş açıyorlardı. Hedefi vurmak diye bir endişeleri de yoktu. Genellikle günün orta kısmı sakin geçiyordu. Çünkü her iki tarafta sıcaktan baygın düşmekteydi. Penrod hızla yürüyerek limanı geçti. Limandaki beyaz nehir istimbotunu görmüştü. Geminin makine parçaları onarılmak üzere taş iskeleye dağılmış durumdaydı. Gövdesi ve üst kısımları şarapnel parçalarıyla delik deşik olmuştu. Bir Arap güruhu delikleri yamayıp boyamakla uğraşıyordu. Başlarında beyaz bir adam vardı ve adamları çalıştırmak için Glasgow rıhtımlarına has bir şiveyle ettiği küfürler suda yansıyarak gayet net duyuluyordu. İstimbotun nehre açılabilmesi için haftalar, hatta aylar gerekirmiş gibiydi. Penrod Mavi Nil kıyısından Burry Kalesi'ne ve mühimmat deposuna doğru yoluna devam etti. Top atışlarından delik deşik olmuş sokaklara dalınca hemen hemen başıyla aynı hizaya gelen pencerelerden ve yıkık dökük balkonlardan ona bakan kahverengi yüzler gördü. Kadınlar çok zayıflamış, iskorbütten perişan olmuş çıplak bebeklerini ona göstermek için kucaklarına alıyorlardı. ''Açız efendi, bize yiyecek ver!'' diye yalvarıyorlardı. Onların çığlıkları sokağın karanlık köşelerine sinmiş dilencileri de uyandırmıştı. Eteklerine yapışan dilencileri bastonuyla dağıttı. Burry Kalesi'nin korkuluklarındaki silahlar Mavi Nil'in kuzey kıyısına ve onlara bakan derviş bataryalarına dönüktü. Penrod onları incelemek için durdu ve düşmanın pek az önlem almış olduğunu fark etti. Çıplak gözle bile karşı kıyıda gizlenmeden dolaşan figürleri seçebiliyordu. Bazı derviş kadınları nehir kıyısında çamaşırı yıkıyor ve kurusun diye de Burry Kalesi'nin karşısına diziyorlardı. Gordon'un elindeki cephanenin ne kadar az olduğunu anlamış olmalılardı. Burry Kalesi'nin arkasında cephane ve öteki savaş gereçlerinin bulunduğu çirkin mühimmat depoları yer alıyordu. General Gordon bunları şehrin tahıl ambarı olarak kullanmaktaydı. Girişte ve harap olmuş duvarları tutan köşelerde nöbetçiler vardı. Gordon'un söylediğine göre bu nöbetçiler ve duvarları onaran adamlar bile Ryder Courtney'in veya Mısırlı subayların ya da tahıl ambarını soyan öteki kişilerin hünerleriyle başa çıkamıyordu. Ama şimdi depoyu ziyaret etmenin ve içindekileri denetlemenin sırası değildi. O daha sonraki işti. Penrose Ryder Courtney'in az ötede hemen hemen kenti güneydeki çölden gelecek saldırılardan koruyan kanal boyunca yayılan etrafı çevrili binalarla dolu çiftliğine yönelmişti. Yaklaşırken duvarların ardında kanal kıyılarında alışılmadık bir hareketlilik olduğunu gördü. Bu duruma şaşırdığı için yoldan ayrıldı ve toprak set boyunca devam eden patikaya saptı. İlk başta kanalda çalışan onca adamın bir tür barikat yaptığını sandı. Sonra toprak setten Courtney'in mülkünün arka kapısına başlarının üstüne bir şeyler taşıyan kadınları fark etti. Daha yakına gelince koca bir nehir sazı adacığının adeta kanalı kapatmış olduğunu gördü. Önceki gün Yakup'la birlikte Osman Atalan'dan kaçmak için üstüne çıktıkları adacığa benziyordu. Düzinelerce Arap Ot Adası'nın başına üşüşmüştü. Üzerlerinde sadece peştemallar, ellerinde tırpan ve oraklar vardı. Papirüsleri ve nehir sazlarını kesip kadınların taşıması için demetler halinde diziyorlardı. Ne tür bir iş çeviriyorlar acaba diye merak etti. Ve nasıl olmuştu da bu saz adacığı gelip tam Courtney'in işine yarayacak bir yerde durmuştu. Birden cevabı anladı. Elbette bunu nehirde yakalayıp halatla bağlamışlardı. Sonra da kas gücüyle kanala çekmişlerdi. Adam gerçekten söylendiği gibi kurnaz biriydi. Çalışanlar Penrod'u saygıyla selamlayıp Allah'tan iyilikler niyaz ediyordu. O da akıcı ve konuşma diline uygun bir Arapça ile yanıt verince etkilenmiş görünüyorlardı. Her ne kadar üniforma giymemiş olsa da onun Abadan Rici olduğunu ve Osman Atalan ile en iyi savaşçılarını atlatarak Hartum'a geldiğini biliyorlardı. Belli ki Yakup tüm kente kahramanlıklarını yaymıştı. Penrod kadınların ardından mülkün arka kapısına yürüyünce kimse karşı çıkmadı. Kendini geniş duvarlarla çevrili, hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü boş bir alanda bulmuştu. Kadınlar demetleri ortaya yığıyor ve tekrar getirmek üzere kanala dönüyordu. Başka bir takım da gruplar halinde oturmuş kesik sapları boylarına göre ayırmaktaydı. Kurumuş sapları atıyor, sadece hala yeşil, taze ve sulu olanları seçiyorlardı. Sonra da onları türlerine göre ayırıyorlardı. En büyük yığını sıradan papirüsler oluşturmuştu ama su sümbülleri ve başka üç çeşit daha ot ve saz da vardı. Belli ki nimfea yani su nilüferi en değerli bitkiydi. Çünkü onu papirüs ve su sümbülü gibi tozlu yere koymuyor, özenle çuvallara dolduruyorlardı. Başka bir grup kadın da bu çuvalları alıp götürüyordu. Sonra da genelde darıyı un haline getirmek için kullanılan uzun, içi oyuk bir tezgahta dövülüyordu gelen malzemeler. Kadınlar uyum içinde ağır tahta tokmaklarla az bir suyun içine yatırdıkları su nilüferlerini eziyorlardı. Bir yandan da hareketleriyle uyumlu bir şarkı söylemekteydiler. Dövülen su nilüferleri yeşil bir macun haline gelince başka bir grup kadın macunu alıp büyük siyah kil çanaklara dolduruyor ve başka bir kapıyla geçilen öteki bölmeye götürüyordu. Penrod merakla onları izledi. Bu kez tiz ve otoriter bir ses tarafından durduruldu.
''Kimsiniz ve burada ne işiniz var?''
Penrod karşısında boyları beline kadar gelen bir çift küçük kız bulmuştu. Biri koyu esmer, diğeri sarışındı. Birinin gözleri erimiş şeker rengi, ötekininkiler petunya mavisiydi. İkisi de gayet ciddi ifadelerle dudaklarını büzmüş ona bakıyordu. Daha uzun ve esmer olan hırçın bir ifadeyle yumruklarını kalçalarına böyle dayayarak ''Buraya giremezsiniz, gizli bir yer burası'' dedi. İlk şaşkınlığını atlatan Penrod centilmence şapkasını çıkardı ve yerlere kadar eğildi. ''Affınızı rica ediyorum hanımlar, izinsiz girmek niyetinde değildim. Lütfen özürlerimi kabul edin ve kendimi tanıtmama izin verin. Ben kraliçenin 10. Kraliyet Süvari Alayı'ndan Yüzbaşı Penrod Ballantyne. Şu an General Gordon'un emrinde görev yapmaktayım.'' Ona bakmaya devam eden kızların duruşu yumuşamıştı. Kendilerine böyle nazik sıfatlarla hitap edilmesine alışık değildiler. Dahası tıpkı pek çok öteki kadın gibi Penrod'un cazibesine karşı koyamamışlardı. ''Ben Safran Benbrook'um efendim.'' dedi uzun boylu olan ve reverans yaptı. ''Ama bana Safi diyebilirsiniz.''
''Hizmetinizdeyim Bayan Safi.''
''Ve ben de Amber Benbrook'um ama bazı kişiler bana Midget der, yani cüce.'' dedi sarışın olan. ''Aslında bu isimden hoşlanmam ama sanırım kardeşimden biraz kısayım.''
Tamamen katılıyorum. Bu isim böylesine güzel bir genç hanıma yakışmıyor. İzniniz olursa ben size Bayan Amber diyeceğim.
Nasılsınız? Amber de reverans yaptı ve başını kaldırdığında ilk kez aşık olduğunu hissetti. Bu göğsünü yakan ve sıkıştıran bir duyguydu. Rahatsız ediyordu ama yine de hoştu.
Kim olduğunuzu biliyorum dedi nefes nefese.
Gerçekten mi? Nasıl oluyor bu, lütfeder misiniz?
Ryder'ın babamla sizin hakkınızda konuştuğunu duymuştum.
Babanız sanırım David Benbrook. Fakat Ryder kim?
Ryder Courtney, sizin Hristiyanlık aleminin en güzel favorilerine sahip olduğunuzu söylüyordu. Ne oldu onlara?
Ah dedi Penrod, yüzü birden donmuştu. Kendisi kayda değer bir komedyen olmalı.
O büyük bir avcıdır ve çok çok akıllı biridir.
Safran hemen Ryder'ı korumaya başlamıştı.
Dünyadaki her hayvanın ve her kuşun adını bilir, hem de Latincelerin diye ekledi gurur ve hayranlıkla.
Amber Penrod'un dikkatini tekrar kendine çekmekte kararlıydı.
Ryder hanımların sizi cesur, şık ve centilmen bulduğunu söylüyor. Penrod memnun olmaktan çok önemsemezmiş gibi duruyordu.
Amber masumca devam etti.
Ve sizin de içtenlikle onların görüşüne katıldığınızı.
Penrod konuyu değiştirdi. Burada görevli kim?
Biziz diye cıvıldadı ikizler.
Peki ne yapıyorsunuz? Çok ilginç görünüyor.
Halkımızı beslemek için bitki kesmeyi yapıyoruz.
İşlemleri bana da anlatırsanız çok müteşekkir olurum.
İkizler bu davete dayanamayıp onun dikkatini çekmek için birbirleriyle yarışarak her fırsatta ötekinin sözünü keserek atıldılar. Her biri Penrod'un bir elini yakalayıp avlunun içine doğru sürüklemeye başladılar.
Önce en taze ve sulu yapraklar eziliyor, sonra da elekten geçiriliyor.
Tohum ve çöplerden kurtulsun diye artık sırları saklamak gibi bir düşünceleri kalmamıştı.
Ryder'ın bu iş için tülbentleri var.
Besin değerlerini korumak için iyice ezmek gerekir.
Sudanlı kadınlar ikişer ikişer bir araya gelmiş yeşil macunu renkli örtülere yayıyor, sonra da karşılıklı geçip örtüyü sıkıyorlardı. Besin suları ateşe oturtulmuş saç ayaklarının üstündeki büyük siyah kazanlara akıyordu.
Isıyı ölçüyoruz.
Safran koca bir termometre sallıyordu elinde ciddi bir tavırla.
70 dereceye gelince diye Amber sözünü kesti. Protein pıhtılaşıyor.
Ben anlatıyorum dedi Safran öfkeyle. Ben büyüğüm.
Sadece bir saat dedi Amber de sert bir sesle ve nefes almadan konuşarak açıklamayı sürdürdü.
Sonra kesmikleri elekten geçirip tuğlalara seriyor ve güneşte kurutuyoruz.
Sonra da zafer kazanmış bir edayla uzun demir ayaklı masaların üzerinde sıralanmış düzgün kareler halindeki nihai ürünleri gösterdi.
Bunlar Penrod'un sabah kahvaltıda yediklerindendi.
Buna yeşil kek diyoruz, tadına bakabilirsiniz isterseniz.
Amber bir parça kopardı ve ayak parmaklarının ucunda yükselip Penrod'un ağzına doğru uzattı.
Enfes diye bağıran Penrod kahramanca yuttu lokmasını.
Biraz daha alın.
Harikaydı ama şimdilik yeter. Babanız Worcester sosuyla daha da güzel olduğunu söyledi.
Amber'ın minik kirli elindeki parçayı da yemek zorunda kalmamak için nefes almadan konuşmuştu.
Bir günde ne kadar yeşil kek yapabiliyorsunuz?
Herkese yetecek kadar değil, sadece kendimize ve bizim insanlarımıza yetecek kadar.
Yeşil keklerin yararlı olduğu belliydi. Burada çalışanlarda kentin açlık çeken insanlarındaki gibi sorunlar yoktu. Aslında ikizler gayet sağlıklı görünüyorlardı. Sonra birden sabah ablalarıyla karşılaşmasını hatırladı. Onda da bir sorun yok gibiydi. Bu düşünce tebessüm etmesine yol açtı ve iki çocuk da bunu onun onayına yorarak aynı biçimde gülümsedi.
Penrod Courtney'in kalesinde güçlü müttefikler kazandığını anlamıştı.
''Siz gerçekten çok akıllı iki genç hanımsınız.'' dedi. ''Bana geri kalan yerleri de gösterirseniz çok sevineceğim. Burada her tür ilginç şeyin olduğunu duymuştum.''
''Hayvanları görmek ister misiniz?'' diye haykırdı Amber.
''Maymunları?'' dedi Safran.
''Beyaz çizgili Afrika antiloplarını.''
''Her şeyi'' dedi Penrod. ''Her şeyi görmek isterim.''
Kısa süre sonra ikizlerin Courtney'in mülkündeki herkesin sevgilisi oldukları anlaşılmıştı. Hayvanların bakıcısı Ali'nin de dostu ve gözdesiydiler. Yaşlı adam onları görür görmez gülücüklere boğulmamak için kendini zor zapt ediyordu. Penrod'u kafesten kafese gezdirirken hayvanlara adlarıyla sesleniyor, yaklaşanları elleriyle besliyorlardı.
İlk başta yeşil keki hiç sevmediler ama şimdi hepsi bayılıyor. Bakın nasıl da yalayıp yutuyorlar.
Amber de bunu söyleyen.
Peki darı, onu da seviyorlardır herhalde.
Penrod bir yem atmıştı kızın önüne.
Ah sanırım severler diye Safran atıldı. Ama bırakın hayvanları, insanlara yetecek kadar bile darı yok ki.
Sadece günde birer kap veriyorlar diye Amber de pekiştirdi.
Ben dostunuz Ryder'da bol bol darı olduğunu ve sattığını sanıyordum.
Ah evet, bir gemi dolusu vardı ama General Gordon hepsini aldı. Ryder çok kızmıştı.
Penrod kızların masum açıklamalarıyla General Gordon'un şüphelerine rağmen Courtney'in tahıl ambarından darı çalmak gibi bir suç işlemediğini öğrendiği için memnundu. Adama sempati duyması için bir neden yoktu. Hele favorileri ve kendini beğenmişliği ile ilgili söylediklerinden sonra. Ama yine de o bir İngilizdi ve Gordon'un kuşkularında haklı çıkması Penrod açısından tatsız bir şey olacaktı.
''Arkadaşınız Ryder ile tanışmayı çok isterdim.'' dedi çekingen bir tavırla. ''Beni onunla tanıştırır mıydınız acaba?''
''Aa tabii, gelin bizimle.''
Penrod'u çekiştirerek hayvanların bulunduğu kısımdan tekrar avluya ve avlunun öbür ucundaki küçük bir kapının önüne götürdüler. Sonunda ellerini bırakmış kapıya yetişmek için birbirleriyle yarışa başlamışlardı. Kapıyı hızla açıp içeri daldılar. Penrod da arkalarından yürüdü ve kapının ağzında durup odayı çabucak gözden geçirdi. Belli ki bu oda hem ofisi hem de özel yaşama alanıydı mülk sahibinin. Karşı duvara dev gibi bir çift fil dişi asılmıştı. Penrod'un o güne kadar gördüklerinin en büyükleriydi. Diğer duvarlar şahane İran halılarıyla ve koyu renk ahşap çerçeveler içindeki sararmış soluk fotoğraflarla doluydu. Yerde daha da fazla halı vardı ve perdeyle ayrılmış bir bölümde leopar postuyla örtülü koca bir yatak bulunuyordu. Masif masa ve iskemleler yerli, parlak tik ağacından oyulmuştu. Kitaplıkta raflar dolusu deri kaplı jurnal, flora ve fauna ile ilgili bilimsel kitaplar görülüyordu. Koyu sarı fil dişlerin arasına dayanmış bir dizi tüfek ve namludan doldurulan silah vardı. Penrod bu erkeksilikten hiç ödün vermeyen odayı incelerken gözü odanın ortasına duran çifte takıldı birden. Fıkır fıkır ikizler bile manzaranın yarattığı şokla donup kalmıştı. Adamla kadın tutkuyla sarılmış, çevrelerindeki dünyadan tamamen kopmuş vaziyetteydi. Safran suçlayıcı bir çığlıkla sessizliği bozdu.
''Onu öpüyor. Becky, Ryder'ı dudağından öpüyor.''
Ryder, Courtney ve Rebecca Benbrook suçluluk duygusuyla birbirlerinden ayrıldılar ve kapıdaki grubu görünce donup kaldılar. Rebecca'nın yüzü solmuş ve Penrod'a bakan gözleri kocaman olmuştu. Penrod alaycı bir tavırla selam verdi.
''Kısa sürede yine karşılaştık Bayan Benbrook.''
Rebecca bakışlarını yere indirdi, bu kez yanakları kıpkırmızı olmuştu. O kadar sarsılmıştı ki başı döndü ve ayaklarının üstünde sallandı. Sonra büyük bir çaba harcayarak kendini topladı ve iki adama hiç bakmadan ileri atılıp kardeşlerini bileklerinden yakaladı.
''Sizi korkun çocuklar, bir odaya girmeden önce kapıyı vurun diye kaç kez söylendi size?''
İkizleri sürükleyerek götürürken Safra'nın giderek azalan sesi duyuldu.
''Onu öpüyordu. Senden nefret ediyorum. Seninle artık hiç konuşmayacağım. Ryder'ı öpüyordun.''
İki adam kız kardeşler arasındaki tartışmaları hiç duymamış gibi birbirlerine baktılar.
''Bay Courtney, ziyaretimin uygunsuz bir zamana denk düşmediğini umarım.''
''Yüzbaşı Ballantyne, güzel kentimize dün gece vardığınızı duydum. Ününüz sizden önce geliyor.''
''Belli ki öyle.'' diye kabul etti Penrod, ''ama yemin ederim ki nasıl olduğunu bilmiyorum bunun.''
''Sizi temin ederim ki basit bir açıklaması var. Ryder Ballantyne'ın tanık olduğu olayla ilgili kaldıramayacağı türden şakalar yapmaya niyetli olmadığını görünce rahatlamıştı. Böyle bir şey düşmanlıklarının ortaya dökülmesine yol açabilirdi.
Yol arkadaşınız Jalin Yakup, Ben Brook ikizlerinin dadısı ve ailenin sadık emektarı olan Nazira adlı iyi hanımın yakın dostudur. Bu hanımın en belirgin kusurlarından biri de belli ki düşük çevresi.''
''Ah şimdi anladım. Belki de benim gelişimi bekliyordunuz zaten.''
''Büyük bir sürpriz olmadı.'' diye itiraf etti Ryder. ''Anladığım kadarıyla General Gordon'un, ki tüm girişimlerinde başarılı olmasını dilerim, mühimmat deposundan kaybolan darı ile ilgili bazı soruları varmış.''
Penrod doğrularcasına başını eğdi.
''Görüyorum ki her konuda gayet iyi bilgilendiriliyorsunuz.''
Bir yandan Ryder Courtney'i delici bakışlarıyla süzerken, bir yandan da yatıştırıcı bir tebessümle gülümsüyordu. ''Olup bitenlerden haberdar olmaya çalışırım.'' Ryder'ın tebessümü ise bakışları kadar sertti.
''Ama lütfen içeri buyurun dostum, belki biraz erken ama size bir puro ve bir kadeh birinci kalite konyak ikram edebilir miyim?''
''Artık bu iki şahane şeyin dünya yüzünden silindiğini sanıyordum.'' Penrod Ryder'ın gösterdiği koltuğa yürüdü. Puroları tütmeye başlarken kadehlerini kaldırıp birbirlerini selamladılar. Ryder, ''Kayre'den buraya o kadar çabuk gelişinizin şerefine.'' dedi. Aslında dönüş yolunda olmayı isterdim. Hartum'un bir tatil beldesi olduğunu söylemek zor diye hak verdi Ryder. Konyaklarını yudumlarken temkinli bir şekilde sohbet ettiler. Ryder Penrod'u ve geçmişini bildiği için pek bir şeye şaşmıyordu. Penrod da hızla yanlış bilgilendirilmediğini ve Ryder'ın güçlü bir kişiliği olduğunu, sert, çabuk düşünen ve kendini çabuk toparlayan biri olduğunu kavramıştı. Ayrıca kendine has bir yakışıklılığı vardı. Güzel bayan Ben Brook'un kendisini ona kaptırmasına şaşılacak bir şey yoktu. Acaba ne kadar kaptırmıştı? Bu adama olan bağlılığının derecesini sınamak ilginç olabilirdi. Penrod gözlerindeki çelik pırıltısını örtmek için kibarca gülümsedi. Ucunda güzel de bir ödül varsa yeteneklerini ve zekasını ortaya koyacağı bir yarışa girmeye bayılırdı. Burada da aradığı ödülden fazlası vardı. Evlenecek çağa gelmiş bayan Ben Brook'un Ryder Courtney'e gösterdiği yakınlık kıza duyduğu ilginin daha da artmasına yol açmıştı. Belli ki öyle gibi görünse de bu küçük hanım buzdan yapılmamıştı. Yüzeyin altında gömülü duyguları vardı ve onları iskandil etmek çok keyifli olabilirdi. Kendi benzetmelerinden de pek hoşnuttu Penrod o anda. ''Şu kayıplarından söz etmiştiniz.'' diye konuyu tekrar gündeme getirdi. Ryder başını salladı. ''Evet, o konuya karşı kişisel bir ilgim var.'' dedi. ''Daha önce o mal bana aitti. Büyük zahmetlerle nehirde yüzlerce mil yol yaparak buraya getirildi. Ve sonra Hartum'a ayak bastığım an karşı konulamaz Çinli Gordon tarafından el kondu. Hatta bir kısmı çalındı.'' Susup bu haksızlığı düşünmeye başladı. ''Herhalde sizin elinizden çıktıktan sonra neler olduğu hakkında bir fikriniz yoktur.'' diye sordu Penrod ihtiyatla. ''Bir parça araştırma yaptım.'' diye itiraf etti Ryder. Onun emriyle Batchit birkaç haftadır Darren'ın izini sürüyordu. Hartum'un gizli kapaklı dolambaçlı köşelerinde bile onca mal sonsuza kadar saklanamazdı. ''Bu araştırmanızın sonuçlarını öğrenebilmeyi çok isterdim.'' Ryder kaşlarını çatıp prosunun külünü silkti. Çöl havasında nem olmadığı için tütün yaprağı kuruyor ve çıra gibi yanıyordu. Belki tesadüfen sevgili generalin kayıplarıyı bulana ödül vaat ettiğini duymuşsunuzdur. Allah biliyor ki benden alırken fiyatta pek cimri davranmıştı. Çuvalına 6 şilin vermişti. General bana ödülden söz etmedi. Penrod başını salladı. Ama ona öneride bulunabilirim. Çuval başına 6 şilinlik ödül değerli bilgiler sağlayabilir bence, ne dersiniz? ''Belki de sağlamaz.'' diye yanıt verdi Ryder. ''Ancak çuval başına 12 şilinlik bir ödülün kesin sonuç sağlayacağından eminim.'' ''İlk fırsatta kendisiyle konuşacağım.'' diye başını salladı Penrod. ''Sanırım bu çok yüksek bir fiyat sayılmaz.'' ''Bonoları da pek işe yaramaz.'' diye uyardı Ryder. ''Herkes Hidiv'in kendisine Kahir hazinesinden 200 bin sterlin harcama yetkisi verdiğini biliyor. Birkaç İngiliz altını tüm bülbülleri ormandan çıkartabilir.'' ''Bir fikir bundan daha şiirsel anlatılamazdı bayım.'' dedi Penrod.